Merhabalar herkese, Dedi ve Ekledi Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gün evvel şöyle bir şey oldu. Tam uyumadan önce telefonu komodinin üstüne koyarken dedim ki son bir kez Instagram'a bakayım ne gelmiş ne gitmiş. Çok iyi bir alışkanlık değil tabii. Baktım daha önce hiç konuşmadığım biri, tanımıyorum. O da bana Instagram'da rast gelmiş zaten derken podcast'i bulmuş ve ilk bölümü dinlemiş. O ilk bölüm bizim kalplerimiz arasında bir bağ kurmuş. Çünkü o da şu anda hayatının tamamen değiştiği, değişmek zorunda kaldığı bir yerinden geçiyor. Bir de tatlı kızı var. Onunla yeniden başlamışlar her şeye. Başından geçenlerden uzun uzun bahsetmeyeceğim. Ama hayatta payına dışarıdan bakınca çok kolay görünmeyen şeyler düşmüş. Depremde evini ve sevdiklerini kaybetmiş ve başka bir şehirde işine, evine, hayatına yeniden başlamak zorunda kalmış. Yani mücbir sebeplerle evi bildiği, düzenini kurduğu yerden ayrılmak zorunda kalmış. Bu yüzden de ilk bölümü dinlerken çok ağlamış. Dinleyenler hatırlar, göç ettikten sonra yeniden başlamanın, daha doğrusu başlayamamanın bende açtığı yaradan bahsettim ilk bölümde. Benimki bile isteye bir değişiklikti. Yani nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum hoş ama neticede gitmeyi ben seçtim. Dolayısıyla bütün o şeyleri görünen sebeplerle hiç seçmemiş birinin benim yaşadıklarıma kendini yakın bulup benimle bağ kurması, kendini bir yere, beni başka bir yere koymaması bana çok fazla gerçek geldi. Çok fazla insanca geldi. Öyle de samimi bir şekilde yazmış ki yani kendi hikayesini, öyle çekinmeden söylemiş ki ağladığını. Gerçekliği karşısında sanki hayatımdaki tüm oyalanmalar, yüzeysellikler, ötekiler eriyip aktı. Mantıklı zihinle düşünecek olursak bunun mantıklı bir tarafı yok. Yani ne onun kendini bana açmasının, sonuçta ben tanımadığı biriyim, ne de bunun bende karşılık bulmasının akılla anlaşılacak bir tarafı yok. Ne ben onu tanıyorum ne o beni tanıyor sonuçta. Bir mesaimiz, paylaşımımız yok. Hiç birbirine değmemiş hayatlar. Ama işte aynı insanlık deneyimi, aynı kayboluşlar, hayata tutunuşlar hep aynı. Kalpten kalbe biriz ve kalp biliyor bu ortaklığı. İşte tam o an hayatımda tam olarak bu gerçekliği istediğimi fark ettim. Acı yarıştırmayan, kendini, kendi hikayesini devamlı kafasında başkasınınkilerle kıyaslamayan, kendini saklamayan, yarasını göstermekten kaçmayan insanlar, ilişkiler, bağlar. İnsanı insanlığından yakalayan bir samimiyet çünkü bu. Açık yara olma hali. Duvarlar, bariyerler koymayan netlikte, berraklıkta ilişkiler. Benim aradığım bu. Sen gitmek istedin. Bunu sen seçtin. Ne güzel hayatım var şükret. Madem mutlu değilsin o zaman geri dön. Bunlar bazen söylendi, bazen hissettirildi. Bazen de sadece akıllardan geçti ama biz hür iradesiyle daha müreffeh bir hayat yaşamak istediği için göç edenler, göç etmenin açtığı yaraları çok konuşamadık. Bunu böyle sistemkar bir yerden de söylemiyorum. Yani bize bunları yaptılar gibi bir mağduriyetten de bahsetmiyorum. Bunları şimdi anlatıyorum çünkü şimdiye dek aklıma ya bu tavır hiç insanca değil. Evet hayatımı tümüyle değiştirmeyi ben seçtim. Fakat bunun bir seçim olması hayatın sonrasında getirdiklerine şıp diye uyumlanacak anlamına gelmiyor. Burada ben bazen çok zorlanıyorum. Sevdiklerimden ayrılmak, yeni bir meslek edinmek, başka bir dil öğrenmek, küçük yeğenimin büyüdüğünü görememek beni çok zorluyor demedim hiç. Bunların olacağını göç etmeden tahmin etmem, bunlara duygusal olarak hazırlıklı olduğum anlamına gelmez. Zorlanıyorum işte, bunu konuşalım demedim. Çünkü incelikli olmayan şeyleri bir kere normalleştirdim. Hepimiz normalleştirdik yani. İncelikli olmamak norm. Bir derdimi ancak o dertten müzdariple açabilirim. Yaramı aynı yerden yaralanmışlara gösterebilirim. Ötesi çünkü ayıp olur, hadsizlik olur diye öğrendim. Damdan düşeni damdan düşen anlar diye bir atasözümüz var ya güzel Türkçemizde. Çünkü acı yarıştırıyoruz, deneyim yarıştırıyoruz. Beynimizin bir tarafı kim kimde neyi yaşıyor, kimin cürmü nereyi yakıyor onu hesaplıyor. Bak paraları var ama huzurları yok diye parasızlığımızdan memnun oluyoruz. Göçtüler ama bak nasıl da mutlu değiller deyip kaldığımız yeri sevmeye çalışıyoruz. Yani rekabete bakın. Sonra biri geliyor. Evini bir doğal afette kaybetmiş biri geliyor ve sırf daha özgür, daha rahat bir yaşam sürmek uğruna ülkesini değiştiren başka birine acını anlıyorum diyor. Zorlanmanı anlıyorum. Ben de yaşadım, yaşıyorum diyor. Çünkü Aslıhan bir yarışta olmadığımızı biliyor. Ben daha çok yaşadım. En çok ben acı çektim. Ben bilirim. Sen ne bileceksin demiyor. Ortaklığa bakıyor. İçinden geçtiğimiz insanlık deneyiminin ortaklığına insanca bakıyor. İşte bu insanca bakış ve baktığı yerde ortaklığı görme hali benim artık hayatımda bulmayı seçtiğim zarafet. Bir de şöyle demiş Aslıhan mesajında. Okuyarak, izleyerek, dinleyerek geçiriyorum günlerimi. Eğitimler alıyorum gücüm yettiğince. İşte kurmaca, edebiyat. Kalbimle adımlarımın telaşı eş zamanlı değil yine de. Okurken yine böyle bir kalbim titredi. Çünkü cümlenin kendisi komple zarafet zaten. Ama gördüğüm bir şey var. Asıl beni eşekten düşüren. Düşünün ki hayatını yavrusuyla beraber sıfırdan kurmaya çalışan bir kadın. Bu sırada tuttuğu yaslar var, sağlık sorunları var ve evladının eğitim ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyor bir yandan. Kelimelerle bir araya getirince bile insan o kaygan zemini ayağının altında hissediyor. Büyük ihtimalle gün içinde tasalandığı şeylerin sayısı hiç az değil. Ve bunca kaygının ortasında açıyor, bir ses kaydı dinliyor ve diyor ki ya bu kadın iyi ki bunları yazmış ya, ben bu hislerle yalnız değilim. O bölümde benim de söylediğim gibi o da bu içinden geçtiklerim bana özgü değil diyor ve zamanından, enerjisinden ayırıp minnetini bana kavuşturuyor. Onca tantana içinden bana ulaştırdığı cümlelerin zarafetine, dünya ağrısının ortasında edebiyatla, yazıyla kendini iyileştirmesine bir bakın. Bu hayatı incelikle yaşama halini şu kadarcık ömrüm boyunca bazı insanlarda çok net gözlemledim. Yani gerçekten cebinde 3 kuruşu yokken birinin yüzü gülsün diye gidip gözünü kırpmadan limonlu dondurma ısmarlayanı da gördüm. Her şeyin ama her şeyin yüzeyinde kalmış hayatlarıyla hiçbir şeye gerçekten dokunamamışları da. Hayatı kaymış gibi göründüğü halde jestlerinden, inceliklerinden, zaman ayırmak istediklerini zaman ayırmaktan geri durmayanları da gözlemledim. Steril yaşam larındaki ufak pürüzleri dünyadaki tek önemli şey sananları da. Veya içini döküp rahatlamak, fikirlerinin alkışını toplamak ya da yargılarıyla ego cilalamak yerine sakince diğer insanı bekleyebilen o insanlarla zaman zaman karşılaştım hayat boyu. Yani size ne kadar anlatabilirim bunu bilemiyorum ama galiba buna kendinin dışına çıkabilmek diyeceğim. Kendinin dışına çıkabilmiş insanlar. Yani hali, durumu ne olursa olsun, başına ne gelmiş olursa olsun, maddi manevi bazı insanlar bu dünya hayatının sadece bir rüya olduğunun hep farkında. Sanki büyük resmi diğerlerinden daha kolayca görebiliyor ve resimdeki yerlerini önemsememeyi doğallıkla başarabiliyorlar bir şekilde. Ben tüm bunları yazmaya başlamadan önce tüm bunları yazacağımı bilmiyordum. Çünkü bu alan böyle akıyor. Yani bir şeyler beni buraya getiriyor ve içimden bir şeyler dökülüyor. Yazıyorum, kalkıyorum, kaydediyorum ve bitiyor. Çoğu zaman da kafamda net bir konu bile olmuyor masaya otururken. Ama zaten benden çıkası varsa bir şeyin İlla çıkıyor. Bazen kendimi zorla oturtup yazmaya çalışıyorum bu arada ve yani o kadar sakil şeyler anlatıyorum ki siz onları büyük ihtimal hiç okumayacaksınız, dinlemeyeceksiniz. Yani şuraya getireceğim. Bölümleri böyle bir araştırmacı, gazeteci gibi bunun hakkında okumalar yapayım da dinleyenlerime aktarayım gibi oluşturmuyorum. Öyle gelişmiyor burada işler. Anlattıklarımdan da anlaşılıyordur tahmin ediyorum zaten. Yani bir konu etrafında derlenmiş bilgiler gibi değil akışım. Bir şeye benzetesim de yok açıkçası, yani ne gibi olduğuna dair de kafa yormuyorum. Bir şeyleri tanımlamayı bıraktım. Çok zihinsel bir süreç orası, midemi bulandırıyor. Ama bunları da hep anlatacağım daha sonra. Ez cümle yapmam gerektiği için yapmıyorum. Yani yeni bölüm konusu aradığım yok. Kalbimden bir şey taşarsa buraya taşıyor işte. Ama bazen birileri gelip ya aslında podcastinde şu konuyu da konuşabilirsin, bundan da bahsedebilirsin biliyor musun gibi şeyler söylüyor. İşte bu benim bahsettiğim inceliksizlik. Neden olduğunu söyleyeyim. En son Almanya'da yaşayan Türkleri anlatabilirsin aslında gibi bir şey söylendi bana mesela ve yani sadece bir bölüm dinlemişti bunu söyleyen. Yani diğer 7 bölümü açmaya zahmet etmemiş. Burada nelerden bahsediyorum, neler konuşuyorum, yani otomotiv mi konuşuyorum, emlak mı konuşuyorum emin olmadan içerik fikri verebiliyor bana. Ben buna inceliksizlik diyorum. Çünkü incelikli biri karşıdakini merak eder. Dediğim gibi kendinin dışına çıkmıştır ve fikirlerinden, görüşlerinden ve başına gelenlerden daha başka bir dünya olduğunu ve o dünya da bir şeylerin döndüğünü, bozgunlar ve zaferler yaşandığını bilir. Bu arada bu öneriler bazen geliyor bana. Aralarında çok kendime yakın bulduğum iyi fikirler de oluyor. Ama o iyi fikirler zaten bölümleri dinlemiş, sevmiş, kendine yakın bulmuş, gerekli özeni göstermiş insanlar tarafından geliyor. Yani frekansımız uyuyor ve söylerken de özenle, şıklıkla söylüyorlar. Nerede bir damdan düşer gibi içerik ısmarlayan var, gerçekten açıp da bir bölüm dinlememiş oluyor. Yani meseleden bir haber. O incelik birlikten bahsediyorum ben. Yani orayı doğru anlatmış olayım. Yoksa bana fikir vermenizde bir problem yok. Bir de aç parantez yapacağım. Verdiğiniz akıllar belli ki sizi heyecanlandırıyor. Akıl vermeden duramayan canım insanlar. Lütfen bana içerik siparişi vermek yerine bir podcast'te siz patlatın da neşemizi bulalım. Çünkü Allah aşkına bu podcast öyle bir yer mi, rica ederim. Ben benim içimi titretmeyen hiçbir şeyi bu alana taşımayacağım belli ki. Kapa parantez. Aylar önce biri bana bir konuda soracağı şeyler olduğunu, işte bir ara görüntülü konuşup konuşamayacağımızı sordu, tanıdığım biri. Bir güne sözleştik neyse. O gün ne telefonumu açıyor, ne yazdığıma cevap veriyor. Kızın başına bir şey geldi zannettim, yani böyle hafif bir panikledim de. Neyse, bir hafta sonra bana iş yerindeki bir krizden dolayı hiç vakti olmadığını yazdı. Bahsettiği kriz de bilişim dünyasında haber değeri taşıyan bir mesele ama benim kulağıma gelmedi bile yani. Ama elbette geldiğini varsayıp ya zaten duymuşsundur, çok müşkül durumdaydık gibi şeyler söyledi. Yani şimdi müsait değilim, sonra konuşalım. Yazacak kadar bile zaman bulamadığına inanmış gibi yaptım ben ve konuyu kapattım. Neyse, aradan 2 hafta geçti. Benim bu sefer bir kurmaca yazım atölyesinde görüp beğendiğim ve gidip kendime istediğim bir arkadaşım. Şaka değil, hakikaten böyle oldu bu. Ben zaten onun işlerini, yazılarını falan böyle çok kreatif şeyler yapıyor. Uzaktan uzağa çok takip ediyordum, stalkluyordum onu yani. Ve bir gün bir baktım Zoom'da bir kafa. Aynı atölyede oluşumuzu bir işaret sayıp hemen mesaj attım. Ve dostluğumuz başladı. Sanırım hatta o benim hayatımda incelikli insanları biriktirmeye başlamamın ilk günüdür. Ve tabii ki inceliksizleri de çıkarmaya başlamamın ilk günü. Şeyi net hatırlıyorum ya. Benim çevremde niye kimse benim istediğim gibi değil? Nereden geldi bu insanlar gibi bir kuyuda merdivensiz kaldığımı çok net hatırlıyorum. Bir de 30'lar bana, yani 30 yaş daha doğrusu bana şu soruyu hemen doğum günümün ertesi günü getirdi yani. Hani o kadar hızlı bir şekilde yüzleştim ki bununla. Hayatımın ne kadarı benim seçimim? Yani her şey benim seçimim de kaçını farkındalıkla, bilinçle seçtim? Kaçını işte öyle gelmiş öyle gider, kalsın bu zaten hep buradaydı diye hayatımda tutmaya devam ediyorum. Bu soru momentumunda çeşitli konulara 29 bittiği günden beri bir şekilde eğiliyorum. Eğilmek durumunda bırakıyor yani hayat beni. İşte bir sene önce filan da arkadaşlıklara geldi konu. Daha doğrusu komple ilişkilere geldi. Oralarda işte ya ben kendi insanlarımı bulacağım kararını verdim ve muazzam bir şekilde de inşa ediyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Neyse, ilk göz ağrım olan bu yeni arkadaşımla biz mektup arkadaşı olmak üzere anlaştık. Fikir onundu ama zaten benim böyle romantikliklere aklım hemen çıkar. Adresimi istedi, ben verdim. İşte o bana yazacaktı. Ama canım güzelim, insan olmanın en zor haliyle, sevdiklerinin kaybıyla sınandı o süreçte. Ve elbette ben bir şey beklemek, yani ondan bir şey beklemek şöyle dursun, elimden sadece dua etmek geldiği için kendimden utandım. Ve bu süreçte bu arkadaşımdan bir gün bir mesaj aldım. Ben sana mektup yazacağım dedim ama yazamıyorum. Seni önemsemediğimden değil, benden çıkan her şey yasımı bulaştırıyormuş gibi geldiğinden olmuyor. Ama aklımdasın. Mesaj bu. İncelik arkadaşlar budur. Bu iki olayın arasında sadece 2 hafta olması da, yani hayatın bana elma ile armutu ayır artık deme şekli. Şimdi aralarındaki incelik farkı çok açık diye tahmin ediyorum ama şunu belirteyim. İki durumda da konuların benle hiçbir ilgisi yok. Bu bir yaklaşım şekli. Hayata zarafetle yaklaşmak ya da yaklaşmamak. Kendi kafasından, kendi yargısından, derdinden, fikrinden, kendi dünyasından uzaklaştıkça insan bu zarafete daha çok yakınlaşıyor. Dünya bizden büyük ve bu çok kıymetli bir bilgi. Karşı tarafı merak etmek mesela. İncelikli olma halinin işaretlerinden biri bu. Ama böyle teleolecilik gibi değil, yani kocasıyla arası nasıl gibi bir yerden değil de hani nasıl bir dünyası var merakı. Çoğu zaman içim sıkılarak fark ediyorum. İnsanların hatırı sayılır bir çoğunluğu diyalog içindeyken kendi kafasından o kadar çıkamıyor ya da çıkmıyor ki kendini aradan çekip karşıdaki aslında ne söylüyor, neyi söylemediği için onu söylüyor, daha derindeki ihtiyacı ne, neyden korkuyor, gardını ne kadar indiriyor diye gerçekten kimse kimseyi merak etmiyor. Kendi fikriyle, kendi hayatıyla, kendi sorunlarıyla, kendi doğrularıyla o kadar meşgul ki çoğu insan. Gülten Akan'ın dediği gibi, ah kimsenin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Bu dizeyi çok romantik bulurdum ama aslında romantik değil, incelikli, sahip sahici ve zarif bir dizi bu sadece. Ve benim ihtiyacım dünyanın kendi kafasının içinden, hatta kendi acısından da daha büyük olduğunun farkında çok az ruh var. Herkes kendi kalabalığında, kendi koşuşturmacasıyla, kendi fikirlerini söylemekle çok meşgul. Geçenlerde bir telefon görüşmesi yapmam gerekti ve çok alıngan olduğunu bildiğim biriydi karşımdaki. Söyleyeceğim şeye alınma ihtimali vardı ama kendi selametim için de söylemek durumundaydım. Söyledim ve tabii ki alındı. Yüksek bir ihtimaldi ve oldu. Biraz canım sıkıldı, ne yalan söyleyeyim. Yani duygular mantıklı sebeplerle ortaya çıkmak zorunda değiller, biliyorsunuz. Bunun böyle olacağı ihtimalini zaten biliyordum. O yüzden bu benim canımı sıkamaz diye bir karar yok. Gayet tahmin ettiğiniz şeyler başınıza gelince de kızıp üzülebilirsiniz. Neyse, yanımdaki arkadaşım da canımın sıkıldığını görünce dedi ki madem biliyorsun alınacağını, hiç söylemeseydin keşke. Bunun üzerine birkaç tane daha işte şöyle yapabilirdin, böyle yapabilirdin gibi şeyler söyledi. Şimdi bunun üzerine konuşulacak şeyler var ama öncesinde bana ben rica etmeden, sormadan yanlışım gösterilip başka doğrular öğütlendiğinde bana, ben orada benimle ilgili bir şey görmüyorum. Yani birinin bana kendince daha makul bulduğu bir akıl vermesi çoğu zaman kendine söylemek istediği bir şeyle ilgili oluyor. İnsanlar kendilerinde kabul edemedikleri tarafları başkalarında çok net bir şekilde görürler ve aynı şekilde rahatsız olurlar. Ne demek istiyorum? Çok açık giyinmişsin, işte daha yavaş gül, biraz usturuplu ol gibi şeyler söylüyorsa kendi aşırılığını yargılıyordur. Kendindeki o tarafı kabul edemiyordur. Kendi evinin pis olmasından rahatsız olmayan biri gelip size evini temizle demez. Kendine dağınık olma izni verse sizin de yakınıza yapışmaz. Vermediği için size parmak sallıyor. Sizi değil, kendini yargılıyor. Mevzu bu büyük oranda. O sebeple bana böyle şeyler söylendiğinde kişisel alıp savunmaya geçmek ya da karşı bir fikir sunmak ya da hemfikir olmak yerine üzerime almıyorum. Yani karşıda ne olup bittiğini az çok anlayınca o debdebeye dahil olmamak daha kolaylaşıyor. Fakat gel gelelim, bu çok ama çok inceliksiz bir hal. Yani birine akıl vermek, o sormadan işine karışmak, yanlışının altını çizmek, daha iyisini bildiğini iddia etmek. Yani bunları yazarken bile tadım kaçtı şu an. Bir defa bu örnek üzerinden gidiyorum. Asıl inceliksizlik şu. Diyelim ki hakikaten yanlış yaptım ya. Canım da sıkkın. Sence şu an benim hatalı olduğumun ve senin daha iyisini bildiğinin altını çizmenin zamanı mı ya? Daha çok sıktın şimdi benim canımı. Bunun neresinde incelik? Yanlış yaptıklarında da sevdiklerimizi sevmeye devam edebiliyor muyuz? Yargılamak. Sevdiklerinize hata yapma, aptal olma hakkı veriyor musunuz? Hiç onaylamadığınız bir ilişki içindeyken ya da gerzekçe bulduğunuz bir iş seçtiğinde de onun yoluna, onun seçimine saygı duyuyor musunuz, destekliyor musunuz? İşte bunlara çalışmak hem biraz zahmet, biraz da duygusal zeka istiyor. Kendi duygularını tanıdıkça, kendini tanıdıkça, çevresinde ne olup bittiğini, insanların gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu, ne söylerken aslında ne demek istediklerini, ilişkilerinin neye ihtiyaç duyduğunu, iletişimin nasıl daha şefkatli ve pragmatik olabileceğini, diyalogların neye hizmet etmesi gerektiğini çok daha hızlı ve anda kavrayabiliyor insan buralara çalıştıkça. Duygusal zeka denen de zaten hemen hemen buralardan oluşuyor ve aslında benim az önce incelik, zarafet dediğim şey de buralardan yola çıkıyor. İlişkilerde yaralanır, ilişkilerde iyileşiriz demişti biri. Şimdi gerçekten kim olduğunu hatırlayamadım. Gerçekten insan kendini kendi başını tanıyor tanımasına ama çok teorik bir bilgi olarak kalıyor o. Yani pratik bilgi sahada, ilişkilerde, diyalogda ortaya çıkıyor. Söylediğim şeyin katkısı olacak mı? Bu soru kritik bir soru diyalogda. Yani ağzınızı illa hayra açmak durumunda değilsiniz. Kelebekler ve gökkuşakları değil tabii ki hayat. Her zaman bunları konuşacak değiliz. Elbette acı söyleyeceğimiz yerlerde gelebilir. Ve hatta yani kara koyun olmak uğruna da dememiz gereken şeyler olabilir. Bu icap edebilir. Ben sadece olumsuz bir şey söylemeyin demek istemiyorum aslında. Orada net olmak isterim. Söylediğimiz şey karşılık bulacak mı? Karşı tarafa ya da diyaloğa katkı olacak mı? Olanı daha iyiye evirecek mi? Söylediğiniz kişinin işine yarayacak mı? O söyleyeceğiniz şeye bir defa hazır mı? Buraları öngörebilmek çok kıymetli. Senin sınırın nerede? Karşıdakinin sınırı nerede? Falan işte hep ne diyoruz? Duygusal zeka. Bölümün sonuna yaklaşırken son bir anımı paylaşacağım sizler ile. Zaman zamanın birinde bir arkadaşım bizi bir arkadaşıyla tanıştırdı. İlk kez görüyoruz birbirimizi. İşte sohbet, muhabbet derken alışveriş yapmaktan açıldı konu. Ben de çoğunuzun bildiği gibi eski mağazacıyım ve perakende sektörünün çok bilindik markalarıyla da çalıştım Türkiye'deyken. Konu o markalardan birine geldi. Çünkü oradan çok alışveriş yapıyormuş kız. Ve Allah sizi inandırsın, ben 6 farklı şirkette çalıştım. Bu kadar entrika, mobbing, haksızlık, hukuksuzluk olan bir firmaya rastlamadım çalışma hayatım boyunca. Yani orada çalıştığım zamanı kabus gibi hatırlarım hala. Sohbet açılınca da oradan aynı böyle cehennem gibi bahsettim. Ve ben bunları anlatınca kız bir an bile duraksamadan, hani ya bu ne yaşamış ola ki diye sormadan hemen dedi ki öyle olmak zorundalar zaten, hırslı oldukları için bu kadar iyiler dedi. Üstelik ben hırs gibi bir kelime kullanmamıştım bile ama bu kelime kızın karakterinde mühim, kritik bir yerde duruyor. Sahip olduğu çoğu şeyi hırsı sayesinde sahip olmuş. Ya böyle aşırı tuttuğunu koparan, okullara gideceğim, dereceler yapacağım insanlar olur ya, öyle bir hırsı var. Oradan inşa etmiş egosunu ve benzer bir şeyler anlatıldığını duyunca o kelime geçmese dahi haliyle savunmaya geçti. Çünkü o kelime onun egosuna ait bir şey. Üzerine inşa ettiği kimliğe ait bir şey. Bir de sürekli oradan alışveriş yapıyormuş. Yani iyice. Öyle de bir marka ki yani insanlara siz zenginsiniz ve zengin olduğunuz için bizden alışveriş yapıyorsunuz yalanını iyi ettirmiş bir ücret politikası var. Ben ürün grubunun ücretleri nasıl ve ne yöntemle belirlediğini de iyi biliyorum. Bir de yani ama ben onları anlatsam da kâr etmez. Kız orayı savunacak kafaya koydu yani. Çünkü dünyalığının, egosunun bir parçası o markadan alışveriş yapan biri olmak. Mümkün değil yani ortak müşterek. Orada kızın kafasında şu yok mesela. Ya ben kendimi o tarafa koyuyorum. Biri bana eski iş deneyiminin ne kadar travmatik olduğunu anlatıyor. Benim ilk aklıma gelen, ya ne yaptılar sana, ne yaptılar, ne döndü orada? Bu konuşan ne konuşuyor, neyden bahsediyor, ağzı ne söylüyor, ne yaşamış olabilir? Çünkü ben bu markayı yalnızca dışarıdan görüyorum. Benim için o markanın iyi bir marka olması demek güzel elbiseler yapmasıyla ilgili bir şey. Ama orayı içeriden deneyimlemiş biri var şu an burada ve ücret politikasından, iş güvenliğinden, şirket kültüründen bahsediyor olabilir. Hani bir dinleyeyim bakayım, yeni bir bilgi, merak. Ne diyor? Derim yani. Merak ederim anlatılanı ya. Konu burada kilitleniyor zaten. Bu yine karşıda, benim dışımdaki dünyada neler oluyor diye bakmadan kendi fikrine tutunmak. Yani inceliksizlik. Ve bu konuşmadan çok değil, yani birkaç dakika sonra da şöyle bir şey oldu. Ben Instagram'a reklam verdim. Reklam verince de hani kimlere göstereyim bu reklamı diye soruyor algoritma. Ben de itinayla yazdım ilgi alanları kısmına. Hani bunlarla ilgilenenlere göster benim reklamımı dedim. Ve kelimeleri de özenle seçip buldum tek tek. Çünkü orada bir kitle oluşacaksa hani benden ne bekleyebileceklerini bilsinler. Otomotiv sektörüne meraklı birinin benim profilimde ne işi var çünkü, değil mi yani? Belli ki ben yazıyorum, çiziyorum. Onu seveni ihya edecek paylaşımlarım. O yüzden böyle bir anahtar kelime havuzu hazırladım ama hep aynı yerlerde geziyor. Yani okumak, yazmak, çizmek, dinlemek işleri hep. Neyse, Mali ile kendi aramızda bundan konuşuyorduk işte. Ve kız araya girip dedi ki yalnız çok fazla şey yazarsan takipçilerin etkileşim vermeyebilir, haberin olsun. Hayda, ya ben daha bir şey demeye kalmadan ha ama takipçi sayım çok görünsün diyorsan o ayrı dedi. Ya konu öyle bir yere geldi ki ne benim Mali ile konuştuğumla ilgisi var ne gerçekte olanla. Kızın benle alakası olmayan varsayımlarını konuşuyoruz şu an. Bu arada bir önceki günde Instagram Business bana mail attı ve gönderin benzer reklamlara göre çok daha fazla profil ziyareti ve takipçi artışı alıyor. Well done dedi ya aplikasyon. Aplikasyon bile takdir şükür biliyor. Ben bir gün sonra kıza anlatıyorum ki yok vallahi ben kararınca yazdım o dediklerini diye yani. Bir de nasıl uğraştım gerçekten? Zaten ben insana, kalabalığa bayılan biri değilim ama bir yandan da hani ürettiğim şeyleri görünür kılmam gerekiyor. O yüzden orada toplanan insanların hakikaten dilimden anlaması lazım. Yani özenmişim de çok oraya. Ama konu nerelere geldi hiç benim elimde bile olmaksızın. Yani benim yaptığımın söylediğiyle alakası olmadığı gibi verdiği bilgilere de son derece hakimim. İşte şöyle şöyle yaparsan bunları göstermez, böyle böyle yaparsan öyle bir kitle oluşur falan. Zaten biliyorum oraları yani. Ama işte karşınızdakinin ne kadar bildiğini bilmeden akıl vermeye başlarsanız o konuda en bilgili kişinin, en yetkin kişinin siz olduğunuz varsayımıyla hareket ederseniz biraz komik görünebiliyor işler. Bir kere de bana bir yoga nefes kampı önerdi biri. Daha doğrusu kampı düzenleyen eğitmeni önerdi ki öyle az bilinen biri de değil yani. çok ortada biri. Pink Floyd önermek gibi bir şey yani. Hani, ya ben biliyorum, o orada duruyor yani. İstersem gider alırım. Senin bana önermeni gerek yok. Ve çok donanımlı biri dedi önerirken. Bu donanım lafına zaten ekstra kılım. Herkes bir donanımlı kişilerin, eğitmenlerin, guruların peşine öyle bir takılıyor ki kendinde ne var oraya bakmayı çok unutuyor. Müritlik müessesesi yani bana çok gelmiyor özetle. O yüzden böyle bir hoca önerildiğinde zaten otomatik olarak bir böyle şüpheyle yaklaşıyorum. Hele bir de o hoca kendini yukarılarda bir yerlere koyuyorsa, gizli veya görünür bir şekilde, hepten uzaklaşıyorum. Bu arkadaşım bana dur yere önerdiği kişi de benim nazarımda öyle biriydi ve hani önüme Reels videosu düşse açıp izlemem, öyle sevmiyorum. Bu diyor ki bana kamp yapıyor, kampına git. Rica ederim ya. Sonuç olarak insanların çoğunun hayatlarının çoğunda zarafet yok, incelik yok. İnsanlar dünyayı kendisi ve kendisi dışındakiler diye ikiye ayırdığı için örtülü bir şekilde herkesi rakibi olarak görüyor. Kendi dışındaki pek az şeyi merak ediyor. Kendi dışında pek az şeyle ilgileniyor insanlar. Acısını, bilgisini yarıştırıyor ama daha çok bilenin yanında bilgisini, daha çok acı çekmiş olanın yanında da acısını saklıyor. Aklı kimsede yok sanıyor, bol keseden dağıtıyor. Ama bu dünyaya yaramızı, fikrimizi, tecrübemizi, bilgimizi kapıştırmaya gelmedik hiçbirimiz. Kimin derdi daha büyük, kimin aklı daha çok ölçmeye gelmedik. Birileri kendilerini kendi seçimleriyle müşkül duruma soktuysa o zaman ona acımasızlık etmeye hiç gelmedik. Yanlışları düzeltmeye, bilmişlik yapmaya, birbirimize yukarıdan bakmaya da gelmedik. Bu dünyaya hepimizin içinden geçtiklerinin aslında ne kadar benzer olduğunu, hakikaten söyledikleri gibi hepimizin bir, o bir denen şey var ya hakikaten. Yani hepimiz o yüz ve o da biziz. Ayrı ayrı şeyler değiliz. Tek bir şeyiz ve sadece insanlar da değil yani, bu gezegen, bu beş bacaklılar da biziz ve siz diye de bir şey yok. Ama gel gör ki bunu anlar ve oturtursak o zaman kendimizi özel hissedemeyiz ve özel hissetmek bir ego ihtiyacı. Ego dediğimin ne olduğuna dair bir sonraki bölümde konuşacağız. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bölümü yazdım, kaydettim. Editlerken, kendi söylediklerimi dinlerken bir şey fark ettim. Dedim ki bunu söylemem lazım. Şu an elimde bir metin yok ama söyleyeceğim şeyde çok netim. Bu incelikli olma halini ben kimlerde görüyorum? Hangi insanlar bunlar ve ortak özellikleri ne diye baktığımda okumakla ve edebiyatla haşır neşir olmaları. Bölümde anlattığım ve inceliğinden çok etkilendiğim iki farklı kişinin bile ortak özelliği bu. Bir tanesi kurmaca yazım eğitimleri aldığını söyledi bana. Bir tanesiyle zaten bir kurmaca yazma atölyesinde tanıştım. O atölyede öğrendiğim bir şey bu benim. Aslında o yüzden beynim bu bağı kurabildi bu bölümü dinledikten sonra. Kurmaca okumak sizi halden anlar yapar. O yüzden çok sevdiğim bir roman karakterinin haldan bilmez diye tabir ettiği insanlardan olmamak için gerçekten insan ilişkilerindeki o detayları, o naif tarafı görebilmek için, kendi hayatımızın biraz daha fazla üzerine titreyebilmek için, belki daha çok hakkını verebilmek için benim bakış açımla, aslında temelde kendini daha çok anlayabilmek için kurmaca okumanın kıymetini azımsamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kurmacalar bizi kendi dünyalarımızdan çekip çıkaran ve işte bak başka şeyler oluyor, başka birileri var ve böyle düşünüyor, başka deneyimler var bu hayatta dedirten böyle sihirli değnekler gibi geliyor bana. Edebiyatın kendi öyle aslında. Yani bir su kasidesini bilmek bile hayata bakış şeklinizi büyük oranda değiştirebilir. Bunu çok kalpten söylüyorum, çok inanarak söylüyorum. İnanmaktan da öte deneyimleyerek söylüyorum aslında. Normalde bölümü bitirdikten sonra böyle freestyle ses kaydetmem veya şu an yağmur yağıyor, geliyordur belki sesi, bu yağmur sesiyle de kayıt almam. Ama bu kusurluluğu sevme işi bu aralar hayatımda çok beni sınıyor ve ben de onunla barışmaya çalışıyorum. O yüzden burayı böyle kusurlu bırakacağım. Çünkü kusurlu olma hali de çok insani, çok insanca. Hayatımdaki suni olan her şeyden tek tek arındığım bir dönemde bence bu kusurluluğa da izin vermek beni daha gerçek, olması gerekenden çıkartıp daha olanda tutan bir alan yaratacak. Buna ihtiyacım var diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle bölümün içine değil, bölümün sonrasına eklerim ve kendimle biraz daha barışmış olurum. Tekrar teşekkür ederim dinlediğiniz için.